Ayrım 13.
Vedalaştılar. Müdür onları kapıya kadar geçirdi. Eğer arabanız yoksa köşeden bir araba çağırtayım dedi. Kemal zahmet etmeyin dedi. Oraya kadar yürürüz. Çeşmedil Hanım da biraz hava almış olur. Kemal doğma büyüme Beşiktaşlıydı. Babası Rusumat kaleminde çalışırken o evi almış ve Kemal orada doğmuştu. Kemal orta halli bir aile çocuğu sayılırdı. Okumak istiyordu. Babası oğlunu Beşiktaş Rüştiyesi'ne yazdırdı. Okulda çok iyi bir öğrenci oldu. Kendini sevdirdi, çeşitli çevrelerden gelen çocuklarla dostluklar kurdu. En yakın arkadaşı da Hasan Hilmi'ydi. Bütün dertlerini ve sevinçlerini onunla paylaşıyordu. Rüştiye'yi bitirince de bu iki yakın arkadaş birbirlerinden hiç kopmadılar. Kemal bir kaleme katip olarak girdi ama yaptığı işlerden bir zevk almadı. Hasan Hilmi önce Meclis-i Vala kaleminde çalışmış, sonra babasının desteğiyle Mabeyne yerleşmişti. Kemal'in de aklı bu tür bir işteydi. Bir gün Hasan Hilmi'ye bu düşüncesini açacak olunca arkadaşı, ''Ne demek Kemal, çok sevinirim. Zaten ben başkatibe senden söz etmiştim. O da çok olumlu karşılamış. Acele etme. Çok yakında onu da buraya alırız.'' demişti. ''Sana sürpriz yapacaktım.'' Bu konuşmadan bir hafta sonra Mabeyne'nin kapıları Kemal'e açıldı. Yıllardan beri kurduğu hayaller gerçekleşmiş oluyordu. Çok mutluydu. Ama Çeşmedil'e aşık olduktan sonra içine dönük bir insan oldu. Saraydaki entrikaları, ikiyüzlülükleri, sadrazamların, nazırların dal kavukluklarını, sahte davranışlarını gördükçe çevresinden tiksinmeye başladı. Ülkeyi yöneten insanlar bunlar mıymış diye düş kırıklığına uğradı. Beşiktaş'taki evini çok seviyordu. Akşamları ve cuma tatillerini hep orada geçirirken tatlı hayaller kuruyordu. İşte, şimdi Çeşmedil'i o eve götürüyordu. Gecelerini sevgilisini düşünerek geçirdiği eve. Yol boyunca pek konuşmadılar. Arabacıdan çekiniyorlardı. Yalnız bir ara Çeşmedil, "Anneniz babanız ne diyecekler, hiç düşündünüz mü?" diye soracak oldu Kemal. "Benim anam babam yok. İkisi de 2 yıl önce öldü. Yalnız oturuyorum," dedi. "Demek ki müdür beye doğru söylemediniz." "Evet, ufak bir yalan. Bu dünya güzeli kızı evime götürüp kapatacağım diyemezdim ya. Çok iyi yapmışsınız. Ufak yalanlar bazen büyük mutluluklara gebedir. Öyle olacağına inanıyorum. Demek ki şimdi evde kimse yok. İkimiz kalacağız." "Hayır, pek o kadar değil. Evde bir zerafet bacı var. Ben gözlerimi açtım, karşımda onu gördüm. Evi o çeker çevirir, yemeklerimi yapar, beni kendi oğlu gibi sever. Ne mutlu size. Benim ne annem var ne de bir zerafet bacım. Sarayda kendime anne bildiğim Şuhicihan Hanım da geçenlerde öldü. Yapayalnızım bu dünyada. Gördünüz, tramvay deposundan başka gidecek yer bulamadım." O sıralarda araba Yemlik sokağına sapmış ve evin önünde durmuştu. Kemal hemen arabadan atlayarak sevgilisinin elini tuttu ve inmesine yardımcı oldu. Kemal kapı tokmağını vurur vurmaz karşılarında zerafet bacıyı buldular. Bacı yaşı 60'ın üstünde güler yüzlü bir zenciydi. Çeşmedil'i önce etek öperek karşıladı, sonra kucaklayıp öptü. Zerafet bacı Kemal'in eve bir gelin adayıyla döndüğünü görmekten çok mutlu olmuştu. "Çocuklar, size hemen bir yorgunluk kahvesi yapayım," dedi. "Kızım, siz kahveyi nasıl içersiniz?" "Şekerli olsun Zerafet bacı." Zerafet bacı adının söylenmesine çok sevindi. Kemal, "Sen acele etme Zerafet bacı," dedi. "Biz biraz soluk alalım, sonra sana sesleniriz." Bu soluk nasıl alınacaktı acaba? Yalnız kaldıkları zaman Çeşmedil'in utancından kıpkırmızı olduğu görülüyordu. Aralarında uzun bir sessizlik oldu. Sonra Çeşmedil, "Bakın Kemal Bey," dedi. "Bir süreden beri beni tanıdığınız Çeşmedil değilim. Başıma bir felaket geldi. Bunu hemen anlatmalıyım size. Sonra isterseniz beni kovun. Yine tramvay deposuna giderim." Kemal'in kaşları çatıldı, sesi boğuklaştı. "Nasıl bir felaket Çeşmedil Hanım?" diye sordu. "Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ama mutlaka anlatmam gerek. Sizi aldatamam. Size yalan söyleyemem. Ben artık bir bakire değilim Kemal Bey." Çeşmedil hıçkırıklara boğuldu. Konuşamıyordu. Kemal de susuyordu. Bir süre sonra, "Bunu düşünmem gerekirdi," dedi. "Hünkâr sizin gibi dünyalar tatlısı ve güzeli bir kızı haremde hiç koynuna almadan bırakır mıydı?" Çeşmedil başını önüne eğmiş ağlıyordu. "Görüyorsunuz. Ben artık peri padişahının hiç el sürülmemiş kızı değilim dedim. Beni şimdi kovacak mısınız? Kendimle çok savaştım. Ama bütün bir gece direnemedim. Sonra kendimden nefret etmeye başladım. Sizden kaçtım. Kemal, bunu abartmayın Çeşmedil Hanım dedi. İsteyerek hiç kötü bir şey yapmadığınızı biliyorum. Önemli olan sizin ruhunuzun, içinizin temizliği. Dürüstlüğünüzün bilincinde olmanız çok değerli. Üzmeyin kendinizi. Size her zaman çılgın gibi sevdim. Aramızda değişen hiçbir şey yok. Sizi yine çılgın gibi seviyorum. Harem faciasını unutun artık. Kemal bunları söylerken bir kolunu sevgilisinin beline doladı, sonra öbür koluyla Çeşmedil'i sardı ve kendine doğru çekti. Çeşmedil gözyaşlarının arasından gülümsüyordu. Başını önüne eğdi ve sonra Kemal'in omzuna yaslandı. Kollarını da sevgilisinin boynuna doladı. Bir süre öyle durdular. Nedense öpüşmek hiç akıllarına mı gelmiyordu, yoksa hala geçirdikleri şokun etkisi altında mıydılar? Ama bu şaşkınlıkları pek uzun sürmedi. Dudaklarını sevgilisine uzatan Çeşmedil oldu. Ne kadar da coşkulu ve ateşli bir kadın olmuştu. Uzun uzun öpüşmeyi sürdürüyorlardı. İkisi de zamanın ilerlemesini hiç istemiyorlardı. Ne kadar mutluyum Kemal Bey. Sizi buldum. Bırakmam artık. Ama ben size ne saltanat vaat edebilirim, ne de zümrüt, yakut, pırlanta takılar. Hiçbirini istemiyorum. Ben yalnız sizi istiyorum. Siz beni daha tanımadınız. Ben Kafkasyalı bir köylü kızıyım. Saray benim duygularımı hiç değiştirmedi. Ben neysem oyum. Hiçbir şey gözümde değil. Ben yalnız sizin evinizi istiyorum. Burası bizim evimiz olsun artık. Ben bu sarayın sahte havasından bıktım artık Çeşmedil Hanım. Gelin sizin uzak bir yerlere gidelim. Bir süre orada yaşayalım. Gece gündüz sevişelim. Bundan sonra yaşantımız yalnız sevgiyle dolsun. Bu pisliklerden kurtulalım ister misiniz? Hiç istemez olur muyum? Ama nasıl yaparız bunu? Orasını siz hiç düşünmeyin. Ben ilk fırsatta Mabey'in başkatibine rica ederim. Beni Taşra'da bir kente mutasarrif olarak göndermelerini isterim. Zaten şimdi onlar Sultan Aziz'e hizmet etmiş olan Mabeyincilerden kurtulmak istiyorlar. Bu ricamı seve seve yerine getirirler. Var mısınız? Elbette varım. Benim bu kentte hiç kimsem yok. Tek ağacım sizsiniz Kemal Bey. Ne olur hemen gidelim. O sırada kapı vuruldu. Zerafet bacı, çocuklar diye sesleniyordu. Kahvelerinizi hala istemiyor musunuz? Kemal, tamam Zerafet bacı dedi. Kahvelerimizi artık ocağa sürebilirsin. Sonra sevgilisine döndü. Çeşmedil Hanım dedi. Bu işin sonuna geliyoruz artık. Bu saltanatın çökmesi yakındır. Avrupa'da olduğu gibi bizde de halk esaretin zincirlerini kopartacak. Devri saltanat sona erecek ve egemenlik halkın olacak. Bunu gözlerimizle göreceğiz. Kulaklarıma inanamıyorum Kemal Bey. Ne güzel konuşuyorsunuz. Görecek miyiz bunları? Elbette sevgilim, elbette. Jön Türkler bunca yıl boşuna mı savaştılar? O mutlu günleri mutlaka göreceğiz. 16. Abdülhamit. Abdülhamit'in tahta çıkmasından bir süre sonra ortalık duruldu. Dedikoduların arkası kesildi ve herkes kendi işiyle gücüyle ilgilenmeye başladı. Yeni hünkârın önceden kimliği pek bilinmiyordu. Onun velihatlığı topu topu 3 ay sürmüş ve daha önce de sıradan bir şehzade olduğu için kimse onun kişiliğini, huylarını, ahlakını, kültür düzeyini araştırmaya koyulmamıştı. Sultan Murat'ı deviren kişiler de onu öyle yakından tanıma olanağı bulamamışlardı. Ne vezir vüzera onu tanıyorlardı, ne de saraydaki mabeyinciler. Yalnız Mithat Paşa onunla bir kez görüşmüş, o da paşanın her dediğini, hay hay, nasıl muvafık görüyorsanız öyle yaparız, türlü karşılıklar vererek olumlu izlenimler bırakmıştı. Tahta çıktıktan sonra Abdülhamit sempatiyle karşılandı. Neden? Her şeyden önce gençliğinin yarattığı bir sempati vardı. Yani hünkâr 36 yaşındaydı. Ayasofya camisinde halkın arasında namaz kıldı. Yani halkın arasına karıştı. O zaman bu olağanüstü bir olaydı. Sonra padişahlık bahşişlerini kesesinden ödemeye kalktı. Saray masraflarının kısılacağını açıkladı. Huzura kabul ettiği vezirlerin oturmalarına ve sigara içmelerine bile izin verdi. Yani hünkâr zamanının demokrasi örneklerini vermeye yöneldi. Bunlar da çok tuttu. Ama bunlar işin cila yanıydı. Hünkâr duruma egemen olunca bu demokratik gösterişlerden vazgeçti. Abdülhamit önce kendini tahta çıkartanları başından atmakla işe başladı. Hünkâr bu insanlara karşı borçlu olduğunun bilincinde olduğu için onlardan kurtulmak istiyordu. Bazı kişiler kendilerine yardım edenlere karşı içlerinde bir kompleks duyar ve onlardan kurtulmaya çalışırlar. Yeni hünkâr en çok iki kişi karşısında eziklik duyuyordu. Sadrazam Mehmet Rüştü Paşa ve Mithat Paşa. Devletin en üst görevlerinde bulunan bu iki kişi hem Sultan Aziz'in hem de Sultan Murat'ın devrilmesinde başrolleri oynamışlardı. Demek ki bunlar padişahlardan güçlü kişilerdi. Yarın kendisini de devirebilirlerdi. Onun içinde de bir an önce kendi ekibini kurması gerekiyordu. Abdülhamit tahta çıktığı günlerde paşaya, "Siz benim ve milletimin babasısınız. Sizin istemediğiniz hiçbir şeyi yapmayacağım. Sizi asla bırakmam." gibi sözler söylemişti. Sonra bu konuşmalarından pişmanlık duydu. Ya Mithat Paşa'ya karşı ezikliği daha büyük değil miydi? Tahta çıkmadan önce kanuni esasi konusunda paşaya söz vermiş olduğu için de eziklik duyuyordu. Abdülhamit'in genç Osmanlıların karşısında da biraz boynu büküktü. İktidara gelmesinde onların etkisi olmuştu. Tahta çıktıktan bir süre sonra Namık Kemal'le görüşmüş ve kendisine "Allah için Kemal Bey, hep birlikte çalışalım. Bu devleti eski düzeni yükseltelim." dememiş miydi? Ama devlet mekanizmasının dizginlerini ele geçirdikten sonra iktidarı başkalarıyla paylaşmak hiç de hoşuna gitmeyecekti. Önce Rüştü Paşa'yı kafasına taktı. Bu adam yeteneksiz ve ikiyüzlü buluyordu. Yeni anayasanın hazırlanmasında ona hiçbir görev vermek istemedi. Başka önemli konularda da Rüştü Paşa'yı dışlayınca Paşa 20 Aralık 1876'da istifayı basıp ayrıldı. Abdülhamit de rahat bir nefes aldı. Ama yerine kimi geçirecekti? Çevresindeki paşalar Mithat Paşa'yı sadrazam yapın efendim diye tutturuyorlardı. Mithat Paşa'nın çok popüler bir kişiliği vardı. Onu sadarete getirmek zorundaydı. Bir adamdan kurtulmak için en iyi yollardan biri de sorumlu görevlere getirdikten sonra ona çelme takarak harcamak değil miydi? Hünkâr da bu kurala uyarak Mithat Paşa'yı sadrazam yaptı. Mithat Paşa Abdülhamit'in kendisinden hiç hoşlanmadığını biliyordu. Ama politika gereği bu görevi üstlendi. Padişahlar tahta çıktıktan sonra yapacaklarını Haddü Humayun denen bir programla halka ve dışarıya açıklarlar. Böyle bir gelenek vardır. Abdülhamit'in okuyacağı Haddü Humayun'un da kendisini iktidara getirenlerce hazırlanması gerekiyordu. Bunun yazarı da Mithat Paşa olmalıydı. Mithat Paşa da bir taslak hazırladı. Bu taslaktaki ana ilkeler şunlardı. Meşveret yani danışma yöntemi kabul edilecek, padişah öyle kafasını estiği gibi tek başına karar veremeyecektir. Saraydaki personel azaltılacak ve masraflar kısılacaktır. Yani yüzlerce cariye, odalık, halayık, harem ağası dönemi kapatılacak, sultanlar öyle keyiflerine göre para harcayamayacaklardır. Ortada bir suç olmadan hiçbir memur görevinden atılamaz. Başı bozuk asker örgütleri yani toprak sahibi beylerin, ağaların kurdukları çete düzeni kaldırılacaktır. Saraylarda, köşklerde ve konaklardaki köleler ve cariyeler özgürlüğe kavuşturulacak. Bundan böyle de köle ticareti yasak edilecektir. Mithat Paşa'nın gerçek amacı da yeni bir anayasa ile meşrutiyeti yani parlamenter sistemi yaratmaktı. Abdülhamit Paşa'nın bu görüşlerinden hiç hoşlanmadı. "Ben bunların hepsini uyuturum. Kimsenin de gakı çıkmaz." dedi. Sağa sola gülücükler gönderdi ve gizli gizli de Bağbali'nin en tutucu adamlarıyla anlaşma yoluna gitti. Namık Kemal Mabey'in katipliğine getirilecekti. "Hele bir düşüneyim bakalım." deyip attı. Ziya Paşa Mabey'in baş katibi olacaktı, ona da boş verdi. Yavaş yavaş Mithat Paşa'yı da dışladı. "Şeriatçılar, kanuni esası kafir işidir. Aman hünkârım, sakın kafirlerin oyununa gelmeyin." dediler. "Meclisi meybusan ne demek? Zat-ı şahanelerinin başına türlü iş açılır. Meclis gavurların seçeceği temsilcilerle dolar. Bunlar İslamiyet'e aykırı kanunları kabul etmeye kalkarlar. Karılarımızı açık giydirmek isterler. Din elden gider sakın ha!" diye kıyameti koparttılar. Koparttılar ama meclisi meybusan düşüncesi bütün imparatorlukta benimsenmiş, Araplar ve Müslüman olmayan halklar parlamenter rejime geçişi çok tutmuşlardı. Birdenbire geri adım atmak kolay değildi. Abdülhamit ise
Halkları biraz bununla oyalarım. Sonra hepsi unutulur gider. Ben evvelahır hepsinin hakkından gelirim diyordu yakınlarına. Anayasa üzerinde her kafadan bir ses çıkarken bir akşam Mithat Paşa'nın konağında 4-5 arkadaş bir araya geldiler. Mithat Paşa, Ziya Paşa, Namık Kemal ve genç Osmanlılardan birkaç kişi daha. Mithat Paşa 55 yaşındaydı. Ziya Paşa 51, Namık Kemal de 37. Mithat Paşa'nın olaylarla dolu zengin bir geçmişi vardı. Bağbali'de çalıştığı gençlik yıllarında hazırladığı önerileri saraya geri çevirdi diye kızmış, Sadrazam Ali Paşa da biraz dinlensin ve üzüntülerini unutsun diye kendisini Avrupa'ya göndermişti. Paris, Londra, Brüksel ve Viyana'da 6 ay geçiren Mithat Bey, 1859'da yurda dönüşünde önemli görevlere getirildi. 2 yıl sonra 39 yaşında vezir rütbesiyle Nişe vali olarak atandı. Artık önemli bir kişilik kazanmıştı. Derken Tuna valiliğine getirildi. Arkasından Şura'yı devlet başkanlığına, sonra da Bağdat ve Edirne valiliklerine. Derken 1872'de sadrazam oldu. Ama bu ilk sadrazamlığı 3 ay sürdü. Çünkü paşa üstlendiği her görevde hiç kimseyi dinlemeden kafasının dikine gidiyor ve düşman kazanıyordu. Bu kez de kendisini Selanik'e vali yaptılar. Paşa orada da bir takım yenilik eylemlerine girişince geri alındı ve Adliye Nazırlığı'na getirildi. Yine fincancı katırlarını ürküttü, bu kez yeniden Şura'yı devlet başkanı oldu. En büyük amacı bir kanuni esas hazırlayarak bir meclisi mebusan oluşturmak ve meşrutiyeti ilan etmekti. Düşüncelerini sağda solda açıkladıkça hünkârın kölesi olan tüm tutucuları ürkütüyor ve çevresinde bir korku duvarının örülmesine neden oluyordu. Bunlardan hiç korkusu yoktu. İnandığı yolda dimdik ilerliyordu. Bir gün Pertevniyal Sultan'a başvurarak halkın özgürlük ve eşitliğinin Balkanların da yetki ve sorumluluklarının saptanması için bir yasa hazırlanmasını önerdi. Pertevniyal Sultan bu öneriyi ciddiye almayınca Abdülaziz'e bir mektup yazarak yeni ve sürekli bir ıslahatın yapılmasına zat-ı şahane söz verecek olursa kendisinin tahttan indirilmesi yoluna gidilmeyeceğini belirtti. Bu mektup elbette zat-ı şahanenin bütün huzurunu kaçırdı. Mithat Paşa böylece niyetlerini açığa vurmuş oluyordu. Sultan Aziz'den mektubuna hiçbir cevap gelmeyince darbe hazırlıklarına girişildi. Abdülaziz tahttan indirildikten sonra 5. Murat da Mithat Paşa'dan korktu ama bir şey yapacak güçte değildi. Abdülhamit ise tahta çıktıktan 4 ay sonra sadrazamlıktan istifa eden Rüştü Paşa'nın yerine istemeye istemeye Mithat Paşa'yı getirdi. Mithat Paşa işte böyle kendisinden korkulan ve kendisine kolayca karşı konulmayan otoriter bir kişiydi. Ziya Paşa gençliğinden beri şiir ve edebiyat meraklısıydı. Bağbali'de görev aldı, Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Abdülaziz tahta çıktıktan sonra Sultan Mecid'in adamı oldu diye Bağbali'deki görevden uzaklaştırıldı. Önce Zaptiye Müsteşarlığına atandı, sonra da Kıbrıs Mutasarrıflığına. Ziya Bey Kıbrıs'ta sıtmaya yakalandı. Babası ve bir çocuğu da orada ölünce geri çağrıldı ve Meclis-i Vala üyeliğine getirildi. Ama bu görevi uzun sürmedi. Önce Anayasa Mutasarrıfı oldu, sonra Canik Mutasarrıfı, sonra yeniden Meclis-i Vala üyesi. Kendisiyle uğraşanlar Ziya Bey'i rahat bırakmıyorlardı. Bunların başında da Ali Paşa vardı. Ziya Bey bir kez daha Ali Paşa'nın gazabına uğradı ve sadrazam kendisini yeniden Kıbrıs'a yollamaya kalktı. Bunun üzerine Ziya Bey isyan bayrağını çekerek Namık Kemal ile birlikte Paris'e kaçtı. Orada hürriyeti çıkardılar. Ama Abdülaziz Paris'e geliyor diye Fransızlar onları kapı dışarı etti. Ziya Bey bu kez de hürriyeti İsviçre'de yayınladı. Ali Paşa ölünce Ziya Bey bayram etti. İstanbul'a döndü ve bir süre sonra Şura'yı devlet üyeliğine atandı. Abdülaziz devrilince de 5. Murat'ın Mabey'in başkatipliğine getirildi. Ama bu başkatiplik topu topu birkaç gün sürdü. Çünkü Ziya Paşa, Namık Kemal ve arkadaşlarının İstanbul'a dönmeleri için padişahtan bir irade çıkartmıştı. Sadrazam Rüştü Paşa bunu görünce Ziya Paşa'yı görevden aldı. Ne var ki bir süre sonra 5. Murat devrildi, Abdülhamit tahta çıktı, Rüştü Paşa istifa etti, Ziya Paşa'ya da Namık Kemal ile birlikte yeni anayasayı yazma görevi verildi. Gelelim Namık Kemal'e. Kemal Bey de edebiyat ve şiir düşkünüydü. Fransızca, Arapça ve Farsça biliyordu. Şinasi ile tanışınca önünde yeni ufuklar açıldı.
Önce Şinasi'nin çıkardığı tasvir efkarda çalıştı. Sonra Şinasi Avrupa'ya kaçınca gazetenin başına geçti. O sıralarda Ziya Bey ile dost oldu, Yeni Osmanlılar cemiyetine katıldı ve onunla birlikte Paris'e kaçtı. Oradan da Londra'ya. Gazeteciliği hiç elden bırakmadı. Londra'da Muhbir ve Hürriyet'te, sonra da İstanbul'da İbret'te yazdı. 1873'te Magosa'ya sürüldü. 5. Murat tahta çıkınca da Şura'yı devlet üyeliğine getirildi. Osmanlı ülkesinde özgürlük ve adaleti savunma savaşı veren bu üç düşünce adamı o gün yeni anayasa konusunu tartışmak için buluşmuşlardı. Namık Kemal Hoşbeş'ten sonra ilk sözü alarak Mithat Paşa'ya, "Paşam," dedi. "Ben sizi desteklemekte bazen güçlük çekiyorum. Nasıl oluyor da Abdülhamit'in dayatmasına karşı koyamadan şu 113. maddenin anayasaya girmesini kabul ediyorsunuz?" "Paşam, nedir bu 113. madde?" "Padişahın şüphe ettiği kişileri ülke dışına gönderme hakkı. Bu ne demektir?" "İstibdat bundan da daha iyi tanımlanamaz. Biz anayasa diyoruz, meclisi mebusan diyoruz, hak hukuk diyoruz, adalet diyoruz, özgürlük diyoruz. Bu 113. madde bunların hepsini yok eder. Sultan hoşlanmadığı kimseleri sürgüne gönderme hakkını elde ederse halimiz ne olur? Biz bunun için mi bu kadar savaş verdik? Böyle kepazelik olmaz paşam."